Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 34. Ayrım. Bütün iyi Ruslar gibi Vera hükümetten şüphe etmesine izin vermiyor. Eğer yoldaş Stalin çocukları güneye götürerek korumak istiyorsa çocuklarını trene bindiriyor. Vera'nın bu büyük başkaldırı hareketi onlarla birlikte gitmesi önemsiz bir şey gibi görünüyor ve Leningrad'dan ne kadar uzaklaşırlarsa o kadar önemsizleşiyor. Vardıkları yerde güvende olduklarını görecek ve her şeyin yolunda olduğunu bildiğinde kütüphanedeki işine geri dönecek. Şansı varsa bu bir ya da iki günden fazla sürmeyecek. Patronu yoldaş Plotkin'e devlet denetimindeki bu tahliyede çocuklara refakat etmenin vatanseverlik görevi olduğunu açıklayacak. Sovyetler Birliği'nde kelimeler önemli. Vatanseverlik, verimli, gerekli gibi kelimeler. Hiç kimse yanlış bir şeyi sorgulamak istemez. Vera kararlı ve korkusuz bir şekilde davranırsa belki ona bir şey olmaz. Annesinin çok fazla endişelenmeyeceğini umuyor. Ya da Olga'nın. Leo huysuzca. Anne ben acıktım, diyor. Leo pelüş tavşanı kollarında küçük bir eğrelti otu gibi Vera'nın kucağında kıvrılmış. Baş parmağını emiyor ve tavşanın sarkık kulağının yumuşak pembe satenini okşuyor. Sadece birkaç saattir trendeler ve yemek, mola vermek ya da varış yerine ne zaman ulaşacakları konusunda hiç kimse bir şey söylemedi. Vera, yakında benim küçük aslanım, diyor vatkalı omuzlarını okşarken. Vera, trendeki çocukların kıpırdanmaya başladıklarını, giderek huzursuz olduklarını görüyor. Birkaç tanesi mızmızlanıyor, biri ağlamaya başlıyor. Tren düdüğü öttüğünde Vera yanında getirdiği küçük bir paket üzümü uzatmak üzere. Düdük bu kez sanki bir geçitteymiş gibi yüksek sesle ötüp sonra da susmuyor. Aksine bir kadının çığlığı gibi hiç susmadan ötüyor. Frenler bir sürtünme sesi çıkararak kilitleniyor ve bunun sonucunda tren sarsılarak yavaşlamaya başlıyor. Her tarafta silahlar patlıyor. Bir uçak motorunun vızıltısı duyuluyor ve patlamalar başlıyor. Vera dışarı baktığında her yerde yangın görüyor. Trende panik başlıyor. Herkes çığlık atarak pencerelere koşuyor. Parti tişörtü ve buruşmuş mavi yün pantolon giymiş bir kadın. Herkes trenden insin. Gidin. Arkamızdaki ahıra hemen. Diye bağırarak vagonda ilerliyor. Vera çocuklarını alıp kaçıyor. Daha sonra kuyruğun önündeyken bir yetişkin olduğu, yanında hiç refakatçisi olmayan çocuklara yardım etmesi gerektiği aklına geliyor. Ama doğru dürüst düşünemiyor. Uçaklar gökyüzünde uçmaya devam ediyor. Bombalar düşüyor ve yangınlar başlıyor. Dışarıda her yerde duman ve bağırışmalar var. Vera neredeyse yıkımdan başka hiçbir şey görmüyor. Yanan binalar, topraktaki kara ve için için yanan delikler, mahvolmuş evler. Almanlar burada tankları, silahları ve bombalarıyla ilerliyorlar. Vera yanında ordu üniforması giyen bir adam görüyor. Kolunu yakalıyor. Neredeyiz biz? Adam koşarak yanından geçerken, Luga nehrinin yaklaşık 40 kilometre güneyindeyiz, diye bağırıyor. Çocuklarını yanına çekiyor, şimdi ağlıyorlar. Yüzlerinde siyah izler var. Kalabalıkla birlikte kocaman bir ahıra koşuyor ve hep birlikte içeri doluşuyorlar. Ahırın içi sıcak, korku, yangın ve ter kokuyor. Tepelerinde uçan uçakları duyabiliyor ve bombaların yeri titrettiğini hissedebiliyorlar. Kadının biri öfkeli bir şekilde, "Bizi doğruca Almanlara getirdiler," diyor. Hep bir ağızdan düzinelerle kişilen "Şşş!" sesi geliyor. Ama bu sözler geri alınamaz. Bu sözlerin doğruluğu bir metal parçası gibi Vera'nın hiç aklından çıkmıyor. Bütün bu insanlar, çoğunlukla çocuklar, hiç çökmeyecek bir geceyi, belki de onları korumak için gelmeyecek insanları bekliyor. Kendi ülkesinin çocuklarını doğrudan düşmana gönderen bir lidere nasıl güvenebilirsin? Tanrı'ya şükür, Vera onlarla birlikte ya yalnız olsalardı? Bunu daha sonra düşüneceğini biliyor ve uzun bir süre muhtemelen iç rahatlığıyla ağlayacak. Ama sonra... Şimdi harekete geçmeli. Vera ilk başlarda usulca, ''Bu ahırı terk etmemiz gerekiyor.'' diyor. Ama başka bir bomba çatının kirişlerini sarsmaya ve üzerlerine toz yağdırmaya yetecek kadar yakına düştüğünde bu kez daha yüksek bir sesle tekrarlıyor. Bu ahırı terk etmemiz gerekiyor. Eğer bomba bize isabet ederse... Vatandaş, diyor biri. Parti bizim burada olmamızı istiyor. Evet ama çocuklarımız... Vera düşündüğünü söylemiyor. Söyleyemiyor. Ama birçoğu bunu zaten biliyor. Bunu onların gözlerinde görebiliyor. Ben çocuklarımı buradan götürüyorum. Gitmek isteyen herkesi götürürüm. Etrafında bir homurdanma var. Buna hiç şaşırmıyor. Ülkesi bugünlerde çok korkulan bir yer ve hiç kimse, hangisi Almanlar mı yoksa gizli polis tarafından mı öldürülmenin daha muhtemel olduğunu bilmiyor. Vera çocukların ellerini daha sıkı tutarak kalabalığın içinde yavaşça ilerlemeye başlıyor. Geçmesine izin vermek için çocuklar bile yavaşça yana doğru çekiliyor. Ona bakan gözler güvensiz ve korkmuş. Bir kadın, ben seninle geleceğim, diyor. Yaşlı ve yüzü kırış kırış, beyaz saçları kirli bir başörtünün altında saklı. Dört çocuk kadının etrafında toplanmış. Kışa uygun giyinmişler, solgun yüzlerinde kül izleri var. Bir tek onlar var. Vera, kadın ve beraberindeki altı çocuk, bütün sessiz çocukların yanından geçerek ahırdan çıkıyorlar. Dışarıda kırlar dumandan grileşmiş. Kadın, yürümeye başlasak iyi olur, diyor. Vera, doğru şeyi yapıp yapmadığını merak ederek, Leningrad'dan ne kadar uzaktayız, diye soruyor. Şimdi gökyüzündeki uçaklara karşı kendini korumasız ve savunmasız hissediyor. Sol tarafına bir bomba düşüyor ve bir bina havaya uçuyor. Kadın, yaklaşık 90 kilometre, diyor. Konuşmanın bize bir faydası olmaz. Vera, Leo'yu kucağına alıyor ve Anya'yı sıkıca tutuyor. Oğlunu çok uzun süre taşıyamayacağını biliyor ama yolculuğa böyle başlamak istiyor her ihtimale karşı. Kendi kalp atışlarına karşı Leo'nun güçlü, düzenli kalp atışlarını hissedebiliyor. Vera, gelecek yıllarda bu yolculuğun zorluklarını, çocukların ayaklarının nasıl kanayıncaya kadar su topladığını, yiyeceklerinin nasıl bittiğini, bütün gece hava akınlarını ve düşen bombaları dinleyerek nasıl suçlular gibi saman ahırında uyuduklarını, vurulduklarını düşünerek nasıl panik içinde uyandıklarını, görmeden olmayan yaralarını bulmaya çalıştıklarını unutacak. Bunun yerine onları alan kamyon şoförleri, ekmek vermek ve güneyde gördüklerini sormak için duran insanları hatırlayacak. Onlara daha önce hiç bilmediği bir şeyi nasıl anlattığını hatırlayacak. Savaşın, ateş, korku ve yolun kenarındaki hendeklerde yatan cesetlerden ibaret olduğunu. Eve döndüğünde ve annesinin onu sevinçle karşılayan kollarına atıldığında, hırpalanmış, bitkin ve kana bulanmış, ayakkabıları birkaç yerinden yırtılmış ve ayaklarındaki acı bir kova sıcak suda bile azalmayacak. Ama bunların hiçbiri önemli değil, şimdi değil. Önemli olan Leningrad, Vera'nın güzel beyaz şehri. Almanlar eve doğru geliyor. Hitler bu şehri haritadan yok etmeye yemin etti. Vera ne yapması gerektiğini biliyor. Yarın sabah erkenden dar yatağından kalkıp kat kat giyinecek. Taşıyabileceği bütün sosisi, kurutulmuş meyveleri paketleyecek, onun yaşındaki binlerce kadın gibi bütün o sevdiklerini korumak için yine güneye gidecek. Bu her vatandaşın görevi. Vera anlayarak yüzünü buruşturan annesine, onları Luga'da durdurmalıyız, diyor. Orada işçilere ihtiyaçları var. Annesi neden, nasıl ya da neden sen diye sormuyor. Bütün bu cevapların hepsi çok açık. Sadece tam bir haftadır savaştalar ve Leningrad çoktan bir kadınlar şehri haline geliyor. 14 ve 60 yaşları arasındaki her erkek savaşmaya gitti. Şimdi kızlar da savaşa gidiyor. Annesinin bütün söylediği, ben çocuklara bakarım. Ama Vera sanki yüksek sesle söylemiş gibi açıkça, bize geri dön dediğini duyabiliyor. Vera, çok uzun süre gitmeyeceğim diye söz veriyor. Kütüphane bana vatansever diyecek. Her şey iyi olacak. Annesi sadece başını sallıyor. İkisi de Vera'nın verdiği bu sözün yalan olduğunu biliyor ama hiçbir şey söylemiyor. İkisi de inanmak istiyor. 20. Annesi, sanırım bu gecelik bu kadar yeter dedi. İlk ayağa kalkan Meredith'ti. Neredeyse ihtiyatlı hareket ederek küçük halı kaplı alana geçti ve annesinin yanında durdu. Bu gece o kadar yorgun görünmüyorsun. Annesi kendi ellerine bakarak. Kabullenmek, dedi. Bu beklenmedik cevap Nina'yı ayağa kaldırdı. Kardeşinin yanına geldi. Bununla ne demek istiyorsun? Sen haklıydın Nina. Babam bize bu hikayeyi anlatmam için söz verdirdi. Anlatmak istemedim. Ve kavga etmek insanı yoran bir şey. Meredith, bu yüzden mi babam öldükten sonra o kadar çıldırdın? Diye sordu. Çünkü onun isteklerini hiçe sayıyordun. Annesi sanki nedenler önemli değil demek istercesine hafifçe omuz silkti. Bu belki sebeplerden biri olabilir, dedi. Nina ve Meredith biraz daha orada kaldılar. Ama bu gece ne tür bir yakınlık kurulduysa şimdi yok olmuştu. Annesi yine onlarla neredeyse hiç göz teması kurmayacaktı. En sonunda Meredith, tamam, dedi. Sabah gelip kahvaltı için seni alırız. İstemiyorum. Nina annesinin itirazını bastıran bir sesle. Biz istiyoruz, dedi. Yarın üçümüz birlikte olacağız. Bunu konuşabilir, tartışabilir ya da bana bağırabilirsin. Ama fikrimi değiştirmeyeceğimi biliyorsun. Ve sonunda istediğimi elde ederim. Meredith gülerek, haklı, dedi. İstediğini elde etmeyince tam bir cadaloz oluyor. Annesi, nereden bileceksin, dedi. Nina sırıtarak, bu bir şaka mıydı, dedi. Bu güneşi ilk defa görmek ya da iki tekerlekli bisiklete binmek gibi bir şeydi. Birdenbire her şey daha güzel görünmeye başladı. Annesi, git buradan, dedi. Ama Nina annesinin onlarla birlikte gülmemek için çabaladığını görebiliyordu. Ve sadece bu küçük değişiklik Nina'yı çok mutlu etti. Nina bir kolunu Meredith'in omzuna atarak, hadi gel ablacığım, dedi. Kendi lüks kameralarına gitmek için annelerinin kamerasından çıktılar. Uzun, dar kameraları şaşılacak kadar ferahtı. Küçük bir oturma alanı, yatağa dönüşen iki kişilik bir kanepe, bir sehpa, bir televizyon ve tek kişilik iki yatak vardı. İki sürgülü kapı özel verandalara açılıyordu. Nina deniz haritası üzerinde geminin ilerleyişini gösteren televizyonu açtı. Britanya Kolombiyası suları açıklarında cep telefonu ve internet ya da televizyon programları yoktu. Bir film seyretmek isterlerse geminin kütüphanesinden ödünç almaları gerekiyordu. Meredith kapıyı arkalarından kapatır kapatmaz, "Banyo sırası benimdir," dedi ve Nina kendini gülmekten alamadı. Bu cümle çocukluklarına aitti. "Baba, Meredith benim tarafımda, ona kaymasını söyle." Nina benim dövüş robotlarımı bilerek kırdı. "Siz ikiniz beni bu arabayı durdurmak zorunda bırakmayın." Nina kendini bu sonuncu cümleye gülümsemekten alamadı. Meredith tertemiz görünerek ve pembe pazen pijamalarını giymiş, yatmaya hazır olarak banyodan çıktığında Nina banyoya girdi ve yatmak için hazırlandı. Yıllardır ilk defa o ve kız kardeşi yan yana ikiz yataklarda yatıyorlardı. Meredith, gülümsüyorsun, dedi. Sadece yaptığımız kamp gezilerini düşünüyordum. Meredith, beni bu arabayı durdurmak zorunda bırakmayın, dedi ve ikisi de güldü. Sihirli bir an için yıllar durmuş ve onlar yeniden çocuk olmuş, John Denver'ın dağların tepesinde olmakla ilgili bir şarkı söylediği, parlak kırmızı, üstü açık Cadillac'ın arka koltuğunda birkaç santimlik yer için kavga ediyorlardı. Meredith'in yüzündeki gülümseme kayboldu. Annem asla bize katılmadı, dedi. Nasıl bu kadar sessiz kaldı? Her zaman hiç umursamadığı için sessiz kaldığını düşündüm ama şimdi merak ediyorum. Babam haklıydı. Masal her şeyi değiştiriyor. Nina başını sallayıp arkasına yaslandı. Bir an sonra, "Fotoğraf," dedi. "Anya ve Leo, öyle değil mi?" "Muhtemelen." Nina yüzünü kız kardeşine döndü. Giderek daha çok önem kazanan, bütün gece akıllarında olan bu soru şimdi çok yakınlarındaydı. Göz ardı edilemezdi. Nina usulca, "Annem gerçekten Vera ise," dedi. "Çocuklarına ne oldu?" Nina dünyanın her yerine gitmiş ama ender olarak Inside Passage'ın görkemine rakip olabilecek bir manzara görmüştü. Denizin rengi koyu, gizemli bir maviydi. Ve her yerde tümüyle 200 yıl önce göründükleri gibi görünen bakir ormanlık tepelerin bulunduğu arazilere sahip adalar vardı. Arazilerin arkasında bütünüyle sarp, karla kaplı dağlar yer alıyordu. Nina bu sabah erkenden dışarı çıkmış ve karşılığını şafağın söküşünün suyun üstünde kırılmasının nefes kesen fotoğraflarını çekerek almıştı. Bir orkanın geminin baş tarafından suyun yüzüne çıktığını gördü. Kocaman siyah beyaz gövdesi sabahın erken saatlerindeki gökyüzünün bakır rengiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Nina nihayet saat 7:30 civarında fotoğraf çekmeyi bıraktı. O zamana kadar elleri buz kesmişti ve dişleri o kadar şiddetli takırdıyordu ki kamerayı sabit tutmak zordu. "Biraz sıcak çikolata ister misiniz hanımefendi?" Nina parmaklıklardan ve nefis manzaralardan uzaklaştı ve yüzü pürüzsüz genç bir güverte garsonunun elinde bir tepsi dolusu bardak ve bir termos sıcak çikolata tuttuğunu gördü. Bu kulağa o kadar hoş gelmişti ki garson kızın onun hanımefendi diye çağırmasına bile aldırış etmedi. "Harika olur, teşekkürler." Garson kız gülümsedi. "Şezlongların üzerinde battaniyeler de var." Nina buz kesmiş parmaklarıyla bardağı sıkıca kavrarken, "Burada hava hiç ısınmıyor mu?" diye sordu. "Belki Ağustos'ta." Garson kız gülümsedi. "Alaska çok güzel bir yer ama iklim o kadar sıcak değil." Nina garsona teşekkür edip tahta şezlonglardan birine gitti. Şezlongun üzerinde duran kalın ekoseli yün bir battaniyeyi alarak omuzlarına attı ve parmaklıklara geri döndü. Orada pırıl pırıl parlayan denize baktı. 3 tane yunus geminin yanında yüzüyor, mükemmel bir eş zamanlılıkla sıçrayıp suya dalıyordu. Meredith Nina'nın arkasına gelerek, "Bu iyi şans işareti," dedi. Nina bir kolunu açtı ve Meredith'in battaniyenin altında yanına sokulmasına müsaade etti. "Burası buz gibi. Ama güzel." İleride bir adanın engebeli ormanlık ucunda ıssız bir deniz feneri duruyordu. Meredith, Nina'nın sıcak çikolatasına uzanarak, "Dün gece huzursuzdun," dedi. "Nereden biliyorsun?" "Son zamanlarda uykusuzluk çekiyorum. Yıkılmakta olan bir evliliğin Cracker Jack. Dipnot 42. Üstü karamel kaplı patlamış mısır ve yer fıstığından oluşan bir abur cubur cinsi. Kutusunun içinde bir de sembolik bir ödül bulunmaktadır. Kutusundaki pek çok ödülden biri. Her zaman yorgunum ve hiç uyumuyorum. Pekala sen neden yatakta dönüp duruyordun?" "Cüneu'dan 3 gün uzaktayız ve onu buldum." Meredith Nina'ya döndü. Battaniye Nina'nın parmaklarından kurtuldu ve aşağıya doğru kaydı. "Onu buldum demekle ne demek istiyorsun?" "Rus bilimleri profesörü Doktor Adamovich. Juana'da Franklin Caddesi'ndeki bir huzurevinde. Editörüme onun izini buldurdum." "Demek bu yüzden bu gezideyiz. Bunu tahmin etmem gerekirdi. Onunla konuştun mu?" "Hayır." Meredith dudağını ısırdı ve denize baktı. "Ne yapmalıyız? Hemen evine gidebilir miyiz?" "Bunu gerçekten etraflıca düşünmedim. Biliyorum, biliyorum ama ne büyük sürpriz. Sadece onu bulduğumda çok heyecanlandım. Bizim için cevapları olacağını biliyorum." "O anneme yazdı, bize değil. Bunu anneme söyleyebileceğimizi sanmıyorum." "Annem hassas neyiz? Babam bu konuda haklıydı. Biliyorum, bu yüzden uyumuyordum. annemi hayatını araştırdığımızı söyleyemeyiz. Birdenbire profesörün huzurevine gidemeyiz ve ben beraber olma konusunda kıyameti kopardıktan sonra bir günlüğüne gizlice kaçamayız. Ve kaçsak bile zaten profesör bizimle konuşmayabilir. Onun görmek istediği annem. Bütün bunları seni nasıl uyutmadığını anlayabiliyorum. Özellikle de geri kalanının. Geri kalanı mı? Senin huyun neyiz? Profesörü görmeden duramazsın. Biliyorum. Öyleyse ne yapacağız? Gidip profesörü göreceğiz. Nina annesinin sesini duyduğunda nefesi kesildi ve arkasına döndü. Şaşkınlıkla parmaklığın üzerinde duran bardağının kenarına çarptı ve her yere sıcak çikolata döküldü. Meredith, "Anne!" diye kekeledi. Nina parmaklarından çikolatayı yalayarak, "Hepsini duydun mu?" dedi. 34. ayrımın sonu. Sayfa no 369. Devamı 36. ayrımda.